Evet, herkese merhaba. Aslında sizinle olmak, aranızda bulunmak benim için çok özel bir ayrıcalık. Başlamadan önce size kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben sizin kardeşinizim. Yani herkesin kimlikleri vardır ve insanlar tanıtırken ben şu yıl İsa Mesih'le tanıştım, şunu yaptım, bu işi yapıyorum, bu hizmeti yapıyorum ya da yaşım budur. Evet, ama benim birinci kimliğim İsa Mesih'in kanı aracılığıyla kurtulmuş olan biri ve göklerin egemeninin, Tanrı'nın oğluyum ben. İsa Mesih'in lütfuyla. O zaman ben diyebilirim ki burada bulunan ve aynı İsa Mesih'in lütfuyla Tanrı'nın evlatlığına kabul edilmiş olan herkesin ben kardeşiyim. Amin. Eski Türk filmlerinde eminim rastlamışsınızdır. Bazı sahneler vardır. Böyle senaryo gelişir gelişir ve bir yerde birisi çıkar der ki o senin kardeşin. O zaman haberdar olurlar birbirlerinden. Ben de öyle. Ben sizin kardeşinizim. Belki ismen hepinizi çok iyi tanımıyorum. Yeni yüzler görüyorum aranızda. Belki birçoklarınızla oturup sohbet edip yüreklerinizin derinliğini anlama fırsatım olmadı şimdiye kadar. Ama sizin babanızı iyi tanıyorum. Çünkü benim de babam aynı. O zaman Tanrı'nın yüreklerinizde yaptığı işi tahmin edebilirim. Çünkü babamın işlerini biliyorum. Ve o zaman Rabbin lütfunun sizde yaptığı işler için şükredebilirim. Amin. Şükrolsun ona gerçekten. Ve bugün ben size bir konuyla ilgili paylaşacağım. Ve bu konunun sonunda size bir soru soracağım. Olabilir ki bu soruyla belki daha önce karşılaştınız. O zaman belki evet dediniz, belki hayır dediniz. Fakat bu vaazın sonunda soracağım soruya sizin vereceğiniz cevap sizi temin ederim hayatınızı değiştirecek. İsa Mesih'le 20 sene önce tanışmış olabilirsiniz, 40 sene sonra ya da henüz ona hayatınıza davet etmemiş olabilirsiniz. Ama temin ederim bu soru sizin hayatlarınızı değiştirecek. Neden diye soracak olursanız, iman yaşantısının Tanrı'yla ya da ondan uzak olan yolculuğun bir prensibi vardır. Hiç değişmemiştir bu. Biz, Tanrı bizden bir şey ister. Gün gelir, Tanrı bize bir soru sorar. Tanrı bize bir çağrı yapar. Ve biz o çağrıyı duyarız. Ona evet deriz. Hayatımız değişir. Yüreğimiz değişir. Birdenbire çok büyük değişiklikler belki olmaz. Ama bir değişikliğin başlangıç noktasıdır o. Ya da biz Tanrı'nın bu çağrısına hayır deriz. Bizim gene hayatımız değişir. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz Tanrı'nın bize olan çağrılarına her hayır dediğimizde bizim yüreğimiz Tanrı'ya karşı biraz daha sertleşir. Mısır firavununun Tanrı'ya yüreğinin sertleşmesinin sebebi buydu. İlk hayır ondan geldi. Ve gittikçe o hayır kendi yüreğini sertleştirdi. O zaman açıkça söyleyebilirim ki Tanrı'ya vereceğimiz cevaplar bizim hayatımızı kesin olarak değiştirir. Evet veya hayır diyerek hayatlarımıza yön veririz. Ve bugün istiyorum ki hep birlikte İsa Mesih'in Tanrı'nın o yeni yazılan ilahide bahsedilen o muhteşem dediğimiz kimliğinin bir kısmını tanımak. O zaman kutsal kitaplarımızdan Yeşaya bölümü 41. bölüm 6. ayetten itibaren ben size okumak istiyorum. Kitaplarınız varsa lütfen beni takip edin ya da sanırım ekranda da var, hamdolsun, teşekkür ederim. 6. ayetten 13. ayete kadar okuyacağım. Herkes komşusuna yardım ediyor. Kardeşine güçlü ol diyor. Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor. madeni çekiçle düzenleyen lehim iyi oldu diyerek örse vuranı yüreklendiriyor. Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor. Ama sen ey kulum İsrail, seçtiğim Yakup soyu. Devamında önemli bir kelime var. Birlikte söyleyelim istiyorum. Dostum, dostum değil mi? Dostum. Dostum İbrahim'in torunları. Sizleri dünyanın dört bucağından topladım. En uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki sen kulumsun. Seni seçtim. Seni reddetmedim. Korkma, ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasında da bulamayacaksın. Arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak. Çünkü sağ elinde tutan korkma, sana yardım edeceğim diyen Tanrın Rab benim. Amin. Amin. Aslında bugünkü anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim konuyla ilgili bir detay daha vermek istiyorum. O zaman gelin Yakup kitabına gidelim. İkinci bölüm 21. ayetten. Tekrar okuyacağım ben. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi. O zaman birçoklarınızın aklından doğru bir şey geçiyor. Şu an Tanrı'nın dostluk kavramıyla ilgili bugün konuşacağız. Biliyor musunuz? Aslında bu bölümün İngilizcesinde bu kelime friend olarak geçiyor. Fakat Türkçesinde dost diyor. Aslında Türkçe'de arkadaş kelimesi ile dostluk kelimesi arasında bazı farklar vardır. İkisi de çok özel kelimelerdir. Arkadaş, belki birçoklarınız biliyordur, eski bir arka taş kelimesinden gelir. Savaşta askerler sırtından yaralanmamak için sırtlarını bir duvara, bir kayaya yaslarlardı. Arka. Fakat böyle bir coğrafyanın olmadığı yerlerde askerler sırtlarını birbirlerine yaslarlardı. Bir askerin sırtını bir başkası güvenceye alırdı. Ve onun adı arka taş. Yani arkamdaki taşdan gelir arkadaş kelimesi. Çok özel bir kelime, değil mi? Fakat bunun bir versiyonu daha vardır Türkçe'de, dost. Güçlendirilmiş, modifiye edilmiş hali deriz biz buna, değil mi? Çok özel bir kelimedir dost. Mesela çok sözler var burada. İnsan ömrü boyunca kaç tane dostu olabilir? Çünkü dost demek, ki kutsal kitap da bundan bahsediyor, bakacağız. Çok özel. Her durumda yakın olabildiğin, her zorluğunu, her derdini paylaşabildiğin, sabaha karşı saat 3'ken utanmadan telefonla arayabileceğin kişidir dost. Öyle mi? Bir zorluğunuz olduğunda, kimseye söyleyemeyecek bir utancınız olduğunda, korkmadan, acaba bana karşı onu kullanır mı diye korkmadan sırrınızı paylaşabileceğiniz kişidir dost. Değil mi? Ve burada çok enteresan, bu iki bölümde gördük ki Tanrı İbrahim'i dostum İbrahim diye çağırıyor. Ve ikinci bölümde Yakup'ta da diyor ki İbrahim'e Tanrı'nın dostu denildi. Yani İbrahim kendisi için ben Tanrı'yım, dostuyum diye söylemedi. Başkaları İbrahim için bu Tanrı'nın dostu dediler. bununla ilgili konuşacağız bugün. Aslında bizler kutsal kitapta İsa Mesih'in muhteşem lütfuyla bir sürü kimlik sahibi olduk. Örneğin az evvel bahsettik, Tanrı'nın evlatları, oğulları olduk. Öyle mi? Öyle. Tanrı'nın mirasçıları olduk. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla. Ve daha birçok kimlik bize yüklendi. Aynı zamanda Tanrı'nın da bizim için bazı kimlikleri var. Yani biz nasıl mesela Tanrı bizim babamızdır. Öyle bahsederiz. Aslında birkaç ay evvel burada Tanrı'nın baba kimliği hakkında bir vaaz serisi yapıldı. Hatırlayan var mı o vaaz serisini? Tanrı'nın baba yüreği hakkında. Evet, görüyorum ki birçoklarınız hatırlıyor. Amin. Doğru. Tanrı'nın baba kelimesi çok önemli. Çok önemli. Fakat bir kimlik daha vardır ki kutsal yazılardan görebiliriz. Tanrı'nın dost kimliği. Kısaca kendi babamdan bahsetmek istiyorum size. Benim babam iyi bir adamdı gerçekten. Beni de severdi. Çok bunu göstermezdi. Burada eski kültür, eski kafalı dediğimiz, ki ben de biraz öyleyim, kişiler sevgisini göstermekte biraz zorlanırlar, öyle bir adamdı. Çok böyle mıncıklayarak, kucağına alarak sevmezdi. Ama yüreğinde sevgi vardı bilirim. Fakat biz babamla çok zor dost olduk. Benim babamdı. İyi bir babaydı. Ama dost olamadık. Çünkü ben ona her derdimi anlattığımda o bana ha tamam o zaman böyle yapman lazım diyordu. Bizim çok zaman dostlarımıza yaptığımız gibi. Değil mi? Bir dostumuz bize bir yanlışını itiraf ettiğinde, içinde bulunduğu durumu anlattığında bir zaman o zaman böyle yapman lazım. Neden böyle yaptın? Ben sana daha önce söylemiştim bunu yapmamanı. Değil mi? Değil mi? Fakat çok enteresan, bir kişi aynı zamanda hem iyi bir baba, aynı zamanda iyi bir dost olabilir mi sizce? Bence olabilir. Tanrı'nın yüreğindeki istek bize iyi bir baba olmaktır. Her durumda bizi kollayan, bütün ihtiyaçlarımızı sağlamaya gayretli. Ama aynı zamanda Tanrı'nın yüreğindeki istek bize dost olmaktır. Farklarına bakacağız. Sadece bir baba ya da bir baba ve dost arasındaki farklara bakacağız. Fakat sizi temin ederim, kendi hayatımdan biliyorum bunu. Tanrı'nın kimliklerini eğer doğru tanımazsak, Tanrı ile ilişkimiz hep yarım kalır. Örnek. Mesela Tanrı benim için bir tanrıysa, kralsa ama baba değilse o zaman aramızda lütuf ilişkisi geliştirmek çok zordur. Çünkü o bir kral, görkemli, sert bir adam, dünyasal krallar gibi ama baba kimliğini tanımıyorum onun. Eğer Tanrı babanızsa, bunu biliyorsanız ama öğretmeniniz değilse, o zaman ondan öğrenemeyiz ve büyüyemeyiz. Eğer Tanrı öğretmeninizse ama kralınız değilse, öğrendiklerimizi yapmayız. Yaramaz çocuklar gibi. Ben öyle bir çocuktum. Birçok şeyi öğrenirdim, bilirdim ama yapmazdım. Çünkü otoritem yoktu. Saymazdım. Eğer Tanrı'nın otorite kimliği bizde yoksa o zaman gene bu ilişkide yarım kalırız. Ve o zaman Tanrı bizim babamızsa, kralımızsa, öğretmenimizse, Rabbuni ise ama dostumuz değilse, bilmiyorsak bu kimliğini, Tanrı ile aramızda her zaman görünmez bir duvar olacaktır. Ve belki de hayatlarımızda bazılarımızın belki de aklında şu an bir şeyler çakmaya başladı. Acaba benim yaşantımdaki bu görünmez duvar bu olabilir mi diye. Bakacağız. Ama Tanrı'nın dost kimliğini eğer tanımıyorsak gerçekten bizim yaşantımız zor. Fakat size bir müjde vermek istiyorum. İyi bir haberim var size. Tanrı'nın bizlerle dost olmak için istekli bir yüreği vardır. Ne demek bu? Bir hikayeyle aslında anlatmak istiyorum size. Bir gün bir vitrinin karşısından geçen, tek ayağı olmayan, özürlü, özel bakıma muhtaç bir çocuk vitrinden geçerken çok güzel bir çift araba, bir çift ayakkabı görür. Ve o kadar güzellerdi ki vitrinde o ayakkabılara bakar, bakar ve bakar. O sırada mağazanın sahibi kapıya çıkar. Çocuğun o bakışlarını görür. Anlar ki o çocuk o ayakkabıları çok beğenmiştir. Onun yanına gider. Merhaba der. Galiba o ayakkabıları çok beğendin. Bence sana da çok yakışır. Neden onları denemek istemiyorsun? Gel dükkana, bakalım onlara der. Çocuk der ki, yo hayır, gelemem. Neden der? Benim zaten bir tane ayağım var. Alamam o ayakkabıyı der. Mağaza sahibi cevap verir. Arkadaş, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi senin, ben o ayakkabının bir tekini sana satarım. Öbür tekini de öbür ayağı olmayan birine satarım. Böylece benim için problem yok. Ayakkabıyı hala alabilirsin der. Çocuk şaşırır. Der ki ya ama o ayakkabının üstünde 40 lira yazıyor. Benim o kadar param yok ki der. Mağaza sahibi der ki ya sen hele bir gel. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun sen de der. Zaten yakında indirim mevsimi geliyordu. Ben bu ayakkabıya indirim yapacaktım. Onu biraz öne doğru alırım. O 40 lira olur 20 lira. Sen zaten bir tekini alacaksın onun. O zaman o 20 lira olur 10 lira. Galiba öğrencisin. 5 lira da indirimi olur. Kaldı 5 lira. O da pazarlık payı. Hiç mi pazarlık yapmayacağız seninle? O da pazarlık payı. Neticesinde ben bu ayakkabıyı sana sattım gitti demiş. Çocuk tabii büyük bir şok içinde mağazaya girmiş, ne yapacağını bilmeden oturmuş, ayağına tekini giyerken adam demiş ki şimdi benim sana ayakkabıyı satma işlemim bitti. Ama şimdi benim senin ayakkabını alma işlemim hakkında konuşalım. Ben şimdi senin ayakkabını istiyorum eski. Çocuk demiş ki amca ne yapacaksın o delik ayakkabıyı? Paramparça eski bir ayakkabı, onu satın alıp. Adam demiş ki, arkadaş sen de hakikaten hiçbir şey bilmiyorsun. Antika diye bir şey var bu dünyada demiş. Çocuğun gözleri açılmış. Ben demiş bu ayakkabıya 40 lira veririm. Antika çünkü bu, çok özel bir şey. Hem de sen söylüyorsun, tek bir tane, ikincisi de yok. Çocuk, adam parayı çıkarmış, çocuğa vermiş, çocuk paranın yarısını iade etmiş. Amca demiş, sen söylüyordun ya indirim zamanıydı. Ben de demiş, indirim yaptım. Çocuk çok mutlu bir şekilde, bütün hayatı değişerek oradan ayrılmış. Bu hikayeyi neden anlattım biliyor musunuz? Bu hikayedeki o mağaza sahibi Tanrı'dır. Ve o çocuk sizlersiniz ve benim. Ve Tanrı'nın bize İyi armağanlar, babalığını, dostluğunu ve geri kalan bütün armağanları vermek için böyle istekli bir yüreği vardır. Bunu severek, isteyerek, heyecanlanarak yapar. Acaba yapsam mı? Vahan gelsin, bana dua etsin. O bir dua etsin de ben de bakarım artık. Verir miyim, vermez miyim demez. İstekli bir yürekle bizlerin onun karşısında durmamızı bekler. O yüzden söyleyebilirim ki Tanrı'nın bizlerle olan dostluk ilişkisi de Tanrı aynıdır. Bizlerle dost olmayı istekli bir yürekle bekler. Hazırdır o adım atmaya, hatalarımızı görmeyerek, eksiklerimizi ben gene de onu seviyorum demeye hazırdır Tanrı. Bizlerle dost olmaya hazırdır. Ve O zaman bakabiliriz ki bizler bildiğimiz dost kavramıyla Tanrı'nın dost kavramı hakkında konuşalım. Aslında bir dostluk ilişkisinin başlaması için iki kişi arasında bir karşılaşma gerekir. Önce onların karşılaşması gerekir. Yüz yüze gelmesi gerekir. Onlar yüz yüze gelmeden, yani Skype arkadaşlığıyla ya da Facebook karşılaşmasıyla dost olunmaz gerçekten. Arkadaş olunabilir, yol arkadaşı, Facebook arkadaşı olabiliriz ama dost, yürek paydaşlığı olmaz. O zaman karşılaşma gerekir. Fakat bununla da ilgili iyi bir haberim var ki bu karşılaşma bazen iyi, çok yumuşak diye olabilir. Bazen sert bir karşılaşma olabilir ve bunda problem yok. Bizler Tanrı'yla çok iyi, çok yumuşak, Tanrı benim hayatıma geldi, ben kurtuldum, haleluya şeklinde karşılaşmış olabiliriz. Ya da yıllarca benim gibi Tanrı'ya direnmiş de olabiliriz. Tanrı için problem yok. Bilirsiniz ki en sıkı dostluklar kavgayla başlar diye bir cümle vardır. %100 katılmıyorum bunun doğruluğuna ama %50 olabilir. Yani her dostluk kavgayla başlamak zorunda değil. Ama kavgayla başlayan ve sıkı dostluk haline gelen ilişkiler vardır. Örnek, bir örnek söyleyebilecek olan var mı bana? Kutsal kitaptan. Kim Tanrı ile kavga ederek karşılaştı? Paulus değil mi? Kutsal kitabın büyük bir bölümün yazarlarından Paulus, Tanrı ile kavga ederek, Tanrı'nın öğrencilerine zulüm ederek Tanrı ile karşılaştı. Fakat onların arasında bir dostluk oluştu. O zaman iyi haber şudur ki Tanrı ile bu şekilde karşılaşmış olsak da problem yok. İkincisi, bu dostluk için başka karşılaşmalar da gerekir. Biriyle bir kez gördünüz diye onunla dost olmazsınız. Başka olaylarla da onunla karşılaşmak gerekir. Bu nasıl mümkün biliyor musunuz? Gözlerimiz onu arayarak. Tanrı her zaman açık açık bize kendini göstermemiş olabilir. Ama bir kardeşin aracılığıyla senin yanında olduğu zaman doğru bir bakış açısı o kardeşin içindeki Tanrı'yı görür. Ve ona herhangi birisiymiş gibi değil, Tanrı'nın içinde yaşadığı birisiymiş gibi davranabiliriz. Ve bu başka karşılaşmalar getirir Tanrı ile hayatımızda. Peki bu karşılaşmalarda enteresandır. O dostluğun oluşabilmesi için adımlar gerekir. Birinin öncelikle adım atması gerekir. Dünyada da böyledir bu. Biriyle karşılaştığınızda o dostluğun gelişebilmesi için adım gerekir. Birinin adım atması. Fakat size iyi bir haberim var. Bu ilk adımı Tanrı atmıştır bize karşı. Ne diyor kutsal kitap? Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Biz Tanrı'yı tanımazken, bırakın onunla dost arkadaş olmayı, düşmanken Mesih düşmanları için öldü aslında. İsa Mesih dostları için değil, düşmanları için öldü. Bizdik o düşmanlar. Ve o ilk adımı hamdolsun Tanrı'nın kendisi bize doğru attı. Ve başka ne gerekir bu dostluğun tohumlarının atılabilmesi için? Ortak noktalar. Birini düşünün, hiçbir konuda anlaşamıyorsunuz. Hiçbir konuda aynı düşünmüyorsunuz. Hiçbir ortak noktanız yok. Birlikte maç seyretmiyorsunuz, yemek yemiyorsunuz. Hiçbir şeyi birlikte yapmaktan zevk almıyorsunuz. Onunla aranızda bir dostluk ilişkisi oluşması çok zordur. Çünkü o dostluk beslenemez. Nereden beslenecek? Birlikte geçirdiğiniz bir şey yok. Paylaşacak bir şey yok. O zaman bu dostluk tohumlarının atılması için Tanrı'yla aramızda ortak noktalar olması gerekir. Size bir örnek vereyim. Ne olabilir? Tanrı sevgidir, değil mi? Eğer yüreğinizde sevgi varsa kardeşlerinize karşı, o zaman bu Tanrı ile ortak bir noktanızdır. Sizi kurtarmaz bu iyi davranış, İsa Mesih yoksa. Ama kurtarılmış birisiyseniz İsa Mesih tarafından, bu sevgi Tanrı ile aranızda bir ortak nokta oluşturur. Ve Tanrı ile dostluğunuzun filizlenmesine yardımcı olur. Dostluklar böyledir. Birlikte zaman geçirirsiniz. Akşamları dışarı çıkarsınız. Gezersiniz. Paylaşırsınız acılarınızı. Ve belki onun da sizin gibi sıkıntıları vardır. O da paylaşır. Ve bunlar dostluğu tıpkı inşaat yaparken tuğlaların arasına harçlar, çimento gibi sürülür. Ve birbirine yapıştırılır onunla, değil mi? Bunlar işte o dostluğu güçlendiren etkenlerdir. Doğru, doğru. Dostluk birbirleriyle eyleme dökülmesi için ortak noktalar gerekir. Ortak noktalar varsa o zaman eylemle, ki devamında bakacağız, eylemle bu dostluklar daha da güçlenir. Fakat iyi bir haberim var size. Tanrı bütün bunları yapmaya, bütün bu bahsettiğimiz etkenleri sizlerle paylaşmaya isteklidir. İster ve bekler. Heyecanlıdır sizin için. İsa Mesih bizlerin dostluğu için yüreğinde heyecan taşımaktadır. Bakacağız. Kutsal yazılarda buna da bakacağız. Fakat başka bir soru var ki aslında önemli. Dost gerekli midir? Çünkü günümüzde artık modernleşen dünyada dostluk kavramı çok az anılmaya başladı. İnsanlar dostları hakkında çok az konuşmaya başladılar. Farkında mısınız? İşimiz hakkında, yoğunluğumuz hakkında konuşmak, evet. Fakat dünya artık işe git, işten gel, yemek ye, dinlenmek hakkında konuşuruz. Sabah erken kalkma. Fakat dostluklar çok az konuşulmaya başladı. Dostlarımıza çok az zaman ayırmaya başladık. Hiç fark ettiniz mi? Ya da sadece benim hayatımda mı öyle o? Başka benim gibi olan var mı? Dost gerekli midir? O zaman size Eyüp'ün bir cümlesini okumak istiyorum. Der ki 6. bölüm 14. ayette, kederli insana dost sevgisi gerekir. Her şeye gücü yetenden korkmaktan vazgeçse bile. Kederli, Tanrı'dan korkmaktan bile vazgeçmiş, o kadar uzaklaşmış, o kadar düşmüş, o kadar zor halde olan kederli insana bile dost sevgisi gerekir. O zaman bu ayetten anlayabiliriz ki dost sevgisi 41 derece olan ateşi olan birine antibiyotiğin gerektiği kadar acılı insana gerektir. Yalnız hiç kimsesi olmayan bir bardak su içmeye gücü olmayacak kadar yaşlı yatağında yatan birine ona su getirecek biri gereklidir, değil mi? İhtiyacı vardır. İşte dost bizim için bu kadar önemlidir. Çölde bulunan su kadar dost sevgisi bizim için önemlidir. Zaten o yüzden Tanrı sadece babalığıyla bizleri teselli etmeye çalışmaz. Dostluğuyla bizim kolumuza girip bizle birlikte yürümeye isteklidir. Neden biliyor musunuz? Çok enteresan. Tanrı'nın çocukları olmak harika bir şey. Bir baba düşünün, onun bir çocuğu oldu. Eğer Rab dilerse Eylül ayında benim bir çocuğumun olacağı gibi. Amin. Ve o baba o çocuğu beslemeye, onun için çalışmaya, onun için didinmeye uğraştı. O çocuk büyümeye başladı. Fakat bir yaşında oldu, 5 yaşında oldu, 10 yaşında oldu. Fiziksel olarak büyüdü. Fakat ruhsal olarak hiç büyümeyen bir çocuk hayal edin. Büyümeyen derken aslında büyüme potansiyeline sahip olan fakat büyümeyi seçmeyen, istemeyen. O baba artık o çocuk 25 yaşına geldiğinde aslan gibi bir oğlu var mesela, onu işe götürmek isteyecek. Oğlum gel bana yardım et artık. Benimle iş arkadaşı da ol, ama o istemeyecek. Yo, ben sen getir eve taşı, ben de takılayım işte kafama göre. Tanrı bize baba olmak ister ama aynı zamanda bizi büyütüp bizle arkadaş, dost olmak ister. Bizle birlikte çalışmak ister. Bizle birlikte yürümek ister. Tanrı'yı takip etmek harika bir şeydir ama Tanrı bazen bizden Tanrı'nın koluna girip yan yana yürümeyi ister. Tanrı'nın işinde, Tanrı'nın amacında ona dostluk edelim ister. Nedir Tanrı'nın amacı? İnsanlar ölmesin. Kurtulsun. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bütün dünya kurtulsun. Tanrı'nın isteği yüreği budur. Ve ister ki çocukları ona dost olsun bu amaçta. Arkada baba versin biz yiyelim, kafamıza göre takılalım gibi değil. Babayla birlikte çalışsın çocuklar ister. İşte Tanrı'nın bizlere dost olma isteğindeki amaçlarından bir tanesi budur. Ve biliyor musunuz, Özdeyişler der ki 18-24, yıkıma getiren götüren dostlar vardır ama öyle dost var ki kardeşten yakındır insana. O zaman diyebiliriz ki bu dostlar, dost kavramı bizim hayatımızın yönünü etkileyebilecek kadar önemlidir. Sizlerin de oldu mu yıkıma götüren dostlarınız? Hiç kimsenin olmadı mı? Peki sizlere faydalı şeyler sağlayan dostlarınız oldu mu? İşte Tanrı o kategoride sizlere aynı şeyleri elleriyle sunmak ister. Tanrı bizlere iyi dost olmak ister. Bir söz vardır biliyor musunuz? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Değil mi? Bakın, baba kavramıyla dost kavramını ayıracağız şimdi, bakın. Öyle babalar vardır ki çocuklarının onunla alakası bile yoktur. Mesela ben o çocuğu, evet yani babası çok iyi adam, kesin çocuk da iyi adamdır diyemeyiz. Değil mi? Ama dostundan insanı ayırt edebiliriz. Babasından birini ayırt edemeyebiliriz. Ama dostundan. Bir kişiyi tanımak istiyorsan dostlarına bak. Kimlerle zaman geçirdiğine bak. Çünkü birbiriyle tamamen alakasız uç noktadaki kişiler nasıl dostluk edebilir? Ortak noktaları ne olabilir? Ne paylaşabilirler beraber? Zamanlarını nasıl değerlendirebilirler? Yani gerçekten her 10 kelimesinden 9 tanesi küfür olan biriyle çok nazik, kibar, naif biri birlikte nasıl zaman paylaşabilir? Örneğin. Çok zor. Birbirlerini mıknatısları bilirsiniz. İterler değil mi? Ya bir yüzleri çeker, bir yüzleri iterler. O yüzden bana dostunu söyle, sana arkadaşını söyleyeyim. İşte o yüzden Tanrı bizleri değiştirmek için bize dost olmak ister. İyi dost olmak ister. Değil mi? Bizi yıkıma götüren dostlardan belki de uzak tutmak için. Ve burada Yunus, eski ayette Yunus'un gene kitabında 22. bölüm 21. ayette bir çağrı var. İşte vaazıma başlamadan önce size bahsettiğim çağrı budur. Der ki, Tanrı'yla dost ol, barış ki bolluğa eresin. Ağzından çıkan öğretiyi benimse, sözlerini yüreğinde tut. Her şeye gücü yetene dönersen, eski haline kavuşursun, kötülüğü çadırından uzak tutar. Altınını yere, ofir altınını dağdaki çakalların arasına atarsan, her şeye gücü yeten senin altının değerli gümüşün olur. Senin altının değerli gümüşün. Tıpkı bir dost gibi değil mi? Ki, hanginizin parası yeter bir dostu almaya değil mi? Dünyada bir laf vardır. Paranın her şeye gücü yeter diye. Yetmez. Bir dost olma, dost arkadaş almaya paranın gücü yeter. Parayla bir sürü arkadaş sahibi olabilirsiniz. Ama dost sahibi olamayız, değil mi? İşte o dost o yüzden bu sözde der ki altının gümüşün olur. Tanrı'yla dost ol ki o senin altının, gümüşün, en değerlin, kıymetlin. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde bir yüzük için öyle deniyor değil mi? Precious, kıymetli, değil mi? Kıymetlin olsun. Peki dostlar ne yaparlar? Biraz da onun hakkında konuşalım. Dostlar az evvel dediğimiz gibi aslında birbirleriyle zaman geçirirler. Ve bu geçirilen zaman o dostlukları kuvvetlendirir. Tıpkı Matta 6. bölüm 6. ayette Tanrı'ya dua etmemizle ilgili çağrımıza bakarak okuyabilirsiniz orada. Dua mesela Tanrı'yla zaman geçirmektir. Tapınmak Tanrı'yla zaman geçirmektir. Tanrı'yla paylaşmaktır. Ve bunlar Tanrı'yla dostluklarımızı pekiştirir. Ve bakalım başka ne yapar dostlar? Dostlar birbirleriyle sırlarını paylaşırlar. Hiç çekinmeden sırlarınızı paylaşabileceğiniz bir dostunuz oldu mu? Eğer olduysa zenginsiniz. Çünkü çok az bulunan bir şey bu maalesef. Fakat Yuhanna, gelin bakalım Yuhanna 15. bölüm 15. ayete. Ne diyor? Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Dostlar arasında gizli saklı olmaz, değil mi? Dostlar paylaşırlar. Ve Tanrı'nın bize bakarak dostluk çağrısına bakar mısınız? Size bütün babamdan işittiklerimi bildirdim. Göklerin sırlarını size açtım. Sizle sırdaş oldum. Size dost yüreğimi açtım der İsa Mesih. O zaman biz diyebiliriz ki sırlarımızı İsa Mesih'le paylaşabiliriz. Belki olabilir ki bir günahınız benimle paylaşamayabilirsiniz. Ama İsa Mesih'in karşısına dürüstçe onu söyleyemiyorsanız o zaman dostluk ilişkisinde problem vardır. Çünkü dostlar korkmadan sırlarını paylaşırlar. Ve sizi temin ederim İsa Mesih'le paylaştığınız sırlarınız bir gün karşınıza silah olarak çıkmayacak. Arkadaşlarınızın daha önce yaptığı gibi. Sizi yaralamak için kullanmayacak o sırrı. Daha önce size yapıldığı gibi. Sizle sırdaş olmak için dinleyecek sizi. Amin. Ve daha önce dediğimiz gibi dostlar birbirleriyle sadece sırları değil olayları paylaşırlar. Mesela eşim benimle dostluğunu pekiştirmek için hiç sevmediği halde benimle birlikte maç seyretmeye geldi. Gerçekten. Çünkü birlikte yapılan şeyler dostlukları pekiştirir. Kilisede deneyebilirsiniz. Burada temizlik yapan bir kardeşin yanına gelip ona temizlik yaparken yardım edin. Ve görün onunla dostluğunuzun nasıl pekiştiğini. Bulaşık yıkayan kardeşlerin yanına gidin. Birlikte bulaşığı paylaşın. Ve dostlukların nasıl pekiştiğini seyredin. Tıpkı Tanrı'nın işiyle ilgili çalışırken Tanrı'yla dostluğumuzun pekişeceği gibi. Amin. Amin. Çok enteresan. Türkiye'de askerlik anıları hiç bitmez. Duydunuz mu bu cümleyi? Erkeklerin askerlik hatıraları hiç bitmez. Bir araya geldiğinde konuşurlar hep. Bir sürü anılar, hatıralar. Dostların birbirleriyle anıları olur. Biliyor musunuz? Eski dostlar bir araya geldiğinde eski günlerden konuşmaya başladığında saatlerce konuşurlar. Çünkü dostların birbirleriyle hatıraları olur. Biz buna Tanrı'da tanıklık diyoruz. Tanıklık aslında bizim Tanrı ile olan hatıralarımızdır. Tanrı bizim hayatımızda bir şey yapmıştır. Ve ben gelir anlatırım. Kardeşler 2005 senesinde ben böyle bir zorluk içindeyken işte Tanrı bana, babam bana böyle bir mucize yapmıştı diye hatıralarımı anlatırım aslında. Tanıklığın bir diğer adı hatıralardır. O zaman dikkat edelim ki bizim Tanrı'yla hatıralarımız yoksa Tanrı'yla dostluk konusunda biraz daha çalışmamız gerekir. Ama size iyi bir haberim var. Tanrı bu dostluk için isteklidir. Amin. Amin. Ve enteresan, dostların birbirleriyle sadece tatlı değil, acı anıları da vardır. Değil mi? Dostlar sadece iyi günleri değil. Hani iyi gün dostu diye bir cümle vardır, bilirsiniz. Ama dostlar kötü günleri paylaşır. Değil mi? Tanrı'nın dostluğunda bazen acı anlar da vardır. Bakalım mesela. Mezmurlar 13. bölümü açabilir miyiz? 1. ayetten. Mezmurlar 13. Ne zamana dek ya Rab? Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanlarım bana üstün çıkacak? Devam edelim. Gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana. Bu mezmurda Davut'un acısını fark eden var mı? Acı günlerini. Üstüne üstlük Tanrı'ya ne kadar cesurca diyor ki, ne zamana dek yüzünü gizleyeceksin benden? Bir şikayet, bir serzeniş, bir sitem gibi değil mi? Ama biliyor musunuz, dostların birbirlerine sitem edebilme özgürlüğü vardır. Siz dostunuza sitem ettiğinizde o sizi terk etmez. Sizi anlamaya çalışır. Davut da aynısını yaptı. Kendini yalnız hissetti. Dedi ki ya Rab, ne zamana dek beni terk edeceksin? Acı gününü paylaştı. Ve Tanrı bunu duydu. Nitekim sonunda görebiliriz ki Davut dedi ki evet. Yüzünü terk ettin belki benden. Yüzünü gizledin, bulamıyorum seni. Ama yine de sana güveniyorum. Çünkü dostlar güvenirler. Dostlar birbirlerine güven verir kardeşler. Ve çok enteresan, Davut'un bu serzenişine bile koskoca kral, baba, sen ne biçim konuşuyorsun? Ben yüzünü gizledin de ne demek? Diye tepki vermedi Tanrı, fark ettiniz mi? Çünkü neden? Mezmurlar 103.8'de der ki, Rab sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Aynı ayet 145.8'de de bulabilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın dostluğu tez öfkelenen değil, sevgisi engindir. Tez öfkelenen biriyle dost olmayı denediniz mi? Düşünebiliyor musunuz? Her ne yaparsanız yapın bir şekilde kızma tehlikesi var. Onu söyledin ne demek istedin diye kızar. Bunu mu demek istedin diye kızar. Ayağıma bastın diye kızar. Üstüne çarptın diye kızar. Omuzuma dokundun kızar. 5 dakika geç gelirsin kızar. 10 dakika erken gelirsin kızar. Böyle biriyle nasıl dost olabilirsiniz? Nasıl yaklaşabilirsiniz? Korkarak, titreyerek değil mi? Olmaz. Ama Tanrı tez öfkelenen bir dost değildir. Sevgisi engindir. Amin. Ve biliyor musunuz? Dostlar lütufkardır. Dostlardan 2 kere özür dilemeniz gerekmez. İlk özür dilediğinizde sizi bağışlarlar. Az evvelki bütün ilahilerde söyledik Tanrı'nın sevgisini. Bir dost için yalvarırım beni affet. Lütfen ölürüm senin için beni affet demenize gerek kalmaz. Siz beni affet, hata yaptım dediğinizde Tanrı sizi affetmeye hazırdır. Dostlar böyledir. Ben bir gün eski bir çocukluk arkadaşımla tartıştım. İman etmemiştim o zaman. O askerdi Ankara'da ve ben onu ziyarete gittim. Ailesine o kadar kızmış ki o çocuk, ailesinin gönderdiği her parayı reddetmiş ve ailesi çok üzgündü çünkü çocukları orada parasız pulsuz ne yapıyor bilmiyor. Bana annesi dedi ki giderken lütfen bu parayı ona yanında götür ve lütfen telefonlarımıza çıksın artık. Onu merak ediyoruz dedi. Gittim, bu konuyu anlattım, o itiraz etti, ben itiraz ettim, o itiraz etti. Ağır bir kavga yaptık gerçekten. Aşağı yukarı belki 97 ya da 98 yılında. Daha sonra ben İstanbul'a geldikten sonra onu aradım. Dedim ki Cengiz, kusura bakma. Belki biraz sert davrandım. O dedi ki önemli değil, unuttum bile. Dostlar birbirlerini bağışlamaya hazırdır. Tıpkı Tanrı'nın, bakın biliyor musunuz, iblis bazen bize bir oyun oynar. Tanrı seni affetmeyecek o günahında. Çünkü yaptın yaptın, tövbe ettin gene yaptın. Yalandır bu. Tanrı gene sizi affeder. Tanrı gene bizi bağışlar. Utanmanıza gerek yok onun karşısına çıktığında. Tanrı gene bizi kucaklar. Size iyi bir haberim var. Tanrı siz günah işlediğinizde sizi bağışlamaya istekli bir yüreği vardır. O adam yüreği. Dostlar birbirlerini bağışlarlar. Ve biliyor musunuz, biz yazlıktayken, 15 yaşındayken ben, bizim caddemizde yürürken, ben ve iki arkadaş, ya iki kişiydik, benle yaşıt, sürekli birlikte gezdiğimiz bir arkadaş. Ve arkamda biraz uzakta da kardeşimle bir arkadaşı duruyormuş. Kardeşim, yani ben diyeyim ki o zaman 14 yaşındaydım, o da belki 9 yaşındaydı. Ari, bazılarınız tanıyor. Ben ne olduğumu anlamadığım bir şekilde karşımdan 5 kişilik bir grup geldi. Neden bilmiyorum gerçekten. Sonradan öğrendim. O karşımdan gelen 5 kişilik grup bana vurmaya başladı. Sonra ben fark ettim arkamdan 10 kişilik. Yani neticesinde 15 kişilik sopalı bir grup. Birdenbire beni dövmeye başladı. Acı bir olaydı. Ben yerdeydim ve sopalarla vuruyorlardı. Benim yanımdaki arkadaşımı ben yerdeyken o 15 kişinin ayakları arasında gördüm onun ayaklarını. Kaçarken... Giderken koşan iki tane ayakkabı gördüm, oradan tanıdım. Fakat benim 9 yaşındaki kardeşim, o bana sopalarla saldıran adamların sırtını yumruklayıp abimi bırakmayın diyordu. 9 yaşındaki kardeşim. Biliyor musunuz, dostlar birbirlerini terk etmezler zorluklarda. Bırakıp kaçmazlar. Ve biliyor musunuz, Yeşu 1. bölüm 5. ayeti açabilir miyiz lütfen? Yeşu 1. bölüm 5. ayet. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Tanrımızın sözleridir bunlar. Biliyor musunuz? Sadece Yeşu'ya değil, sana. Bugün bu söz sana kardeşim ve bana. Çünkü dostlar birbirlerini terk etmezler. Ve dostluk karşılıklı olur. Ben Endi'ye o benim dostumdur derim. Endi de der ki Vahan da benim dostumdur. Ben Endi'ye o benim dostumdur diyorsam ve o bana ya Vahan tanımıyorum ben diyorsa ki öyle bir şey yapmaz ben biliyorum. Özür dilerim. O zaman o dostluk ilişkisi karşılıklı değildir, değil mi? Ama dostluk ilişkileri karşılıklıdır. Ve gelelim Mezmur 144 ikinci ayete. Tanrı nasıl ki İbrahim'e dostum diyordu. Bakın ne diyor. Odur benim vefalı dostum, kalem, kurtarıcım, kulem, kalkanım. Ona sığınırım, odur halkları bana boyun eğdiren. Bu söz Davut'un sözüdür. Yani... Bu demektir ki bugün sen değerli kardeşim, değerli kız kardeşim Tanrı'ya o benim dostumdur diyebilirsin. Tanrı'yı dostun ilan edebilirsin çünkü Tanrı seni bu şekilde çağırmak istiyor. Amin. Bitiriyoruz az kaldı. Dostlar birbirlerine güvenirler dedik. Bazen itaat ederler. Ne demek bu biliyor musunuz? Biz bir arkadaşımıza doğum günü sürprizi hazırladık yıllar evvel. Başka bir yerde. Onu biz alıp oraya götüreceğiz. Arkadaş gittik dedik ki ya şuraya gideceğiz. Niye gideceğiz dedi. Niye olduğunu sorma gel şimdi anlatamam sana. Yok niye olduğunu söylemeden gelmem. Arkadaş sen bir gel ya sürpriz hazırladık söyleyemiyoruz da. Gözünü kapat güven işte bana. Yok abi belki başka bir şey yapacaksınız. Ya ne yapabiliriz biz sana? Hiç böyle rezil olmaya ihtimali olan sürprizleriniz oldu mu? Çünkü gelmez o kişi. Güvenmez. Değil mi? Güvenmez. Oysa dostlar birbirlerine güvenir. Kutsal kitapta bir prensip var biliyor musunuz? Der ki Süleyman'la Yüzdeyişlerinde 1. bölüm 23. ayette uyardığımda yola gelin. O zaman size yüreğimi açar, sözlerimi anlamanıza yardım ederim. Yani bazen biz hep şunu bekliyoruz. Tanrı bize bir söz söylesin, sonra da sebebini açıklasın, iyice anlayalım, sonra itaat edelim. Tanrı da maalesef sistem öyle değil. Tanrı der ki, uyardığımda önce yola gel, sonra ben sana anlatacağım neden olduğunu. Dostlar birbirlerine güvenirler, sebepsiz. Gözünü kapatıp dostuna ellerini teslim edebilirsin. Amin. Tanrı da bize böyle bir dosttur ve biliyor musunuz dostlar birbirlerini reddetmezler. Bilmiyorum siz hiç reddedildiniz mi? Arkadaşlarınız tarafından dışlandınız mı? Bilmiyorum. Ama temin ederim dostlar birbirlerini reddetmez. Dostlar birbirlerine küsmez. Gücenebilir, yüreği kırılabilir. Ama git demez. Çünkü sorun ne olursa olsun sevgi ve ilişki daha büyüktür sorundan. O yüzden söyleyebilirim ki Tanrı dostunuz olarak sizi itmeyecek ve size küsmeyecek. Dostlar birbirlerine umut verirler. Sıkıntınızı anlattığınızda, kötü hissederek onun yanına gittiğinizde öyle kişiler vardır. Öyle bir konuşur ki daha kötü ayrılırsın onun yanından. Oldu mu böyle arkadaşlarınız? Böyle bütün kötü hissinizle yanlış yapmışsınız, şu bu gidip ona anlatıyorsunuz, bir şey söylüyor daha kötü hissediyorsun. Dostlar birbirlerine umut verirler. Tanrı'nın bize umut vermek istediği gibi. Amin. Ve dostlar birbirlerinden utanmazlar. Ne demek bu biliyor musunuz? Ben mesela şahidim eşimle bir yere gittiğimizde eşim benden utanmıyor. Gururla beni tanıştırıyor. Benim eşim diye. Utanmıyor benden. Ben de ondan. Bizler İsa Mesih'i insanlara takdim ederken utanmayalım. Bu da benim kralımdır diyebilelim. Çünkü dostlar birbirlerinden utanmazlar. Dostlar gururla paylaşırlar dostluklarını. Dostlar birbirini uyarabilir, azarlayabilir, ilişki bozulmaz. Ve dostlar birbirlerini özgür bırakırlar. Dostlar özgürdür, bağımsız değildir. Ne demek bu? İki arkadaştık biz, uzun yıllar arkadaş. Bir gün bir üçüncüsü katıldı aramıza. İman etmediğim yıllarda. Dışarıdaydık. O katılan üçüncü dedi ki karşıya gidip falanca restorana gidelim. Pahalı bir restoran. Ben dedim ki benim o kadar param yok. Ama isterseniz siz ikiniz yani benim eski arkadaşım ve yeni arkadaşım siz gidebilirsiniz dedim. Ve o yeni arkadaşım benim arkadaşıma dedi ki ne dersin gidelim mi? Bahanda başka zaman gelir dedi. Benim eski arkadaşım dedi ki hayır, Vahan gelmezse biz de gitmeyiz. Otururuz Moda'da bir banka, sohbet ederiz ama gene de onu bırakmayız. Dostlar birbirini özgür bırakır fakat bağımsız olmazlar. Dostlar bağımlıdır. Ve son olarak bir hikayeyle bitireceğim kardeşler ve sonra o soruyu soracağım. Bu gerçektir. Ermenistan'da, büyük Ermenistan depreminde duydunuz belki. Ermenistan'da çok büyük bir deprem oldu. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiler öldü. O depremde bir baba iş yerinde çalışırken depremi duyar duymaz çıkar ve oğlunun bulunduğu okula gider. Okul çökmüştür. Oğlu nerede olduğu belli değil. 5 katlı, 6 katlı bir bina. Ve baba o yıkıntının arasından elleriyle kayaları kaldırıp oğlunu aramaya başlar. Tabii her taraf iş kamyonları, çok büyük bir yıkım var. Bir sürü insan ölmüş. Herkes kendi derdinde. Adamın ya bir yardım edin de şunu bulalım diyecek bir durum yok. Çünkü herkesin birisi toprağın altında. Deprem büyük bir acıdır. Gerçekten. Rab yaşayanlara güç versin. Ve adam elleriyle akşama kadar kayaları alır. Birkaç kişi yardıma gelir. Onlar da yardım ederler. Elleriyle kazar. Akşam olur. Sabah olur. Adam hiç uyumaz. Sabaha kadar elleriyle o kayaları kazar, kazar. Ertesi gün olur. Tanıyanlar der ki gel biraz dinlen. Adam der ki ben oğlumu bırakmam. Söz verdim ona. Ve elleriyle kazmaya devam eder o depremi. Yıkıntıları. Yardım edenler olur. Adam yemek yemez. Adam uyumaz. Adam su içmez. Öğlen olur. İkinci gün biter. Üçüncü gün başlar. Adam hala uyumaz. Hala su içmez. Hala yemek yemez. Arkadaşları gelirler. Hiçbir iz yoktur oğlundan. Bütün bina yerle bir olmuştur. Ve dördüncü gün olur ve beşinci gün olur. Adam hala uyumaz. Hala yemek yemez. Hala su içmez. Altıncı gün olur. Arkadaşları gelip derler ki artık ayrıl. Yani depremde ezilmediyse bile havasızlıktan ölmüştür. Altı gün oldu. Adam der ki ben söz verdim oğluma. Oğlumu terk etmem. Yedinci gün olur. Sekizinci ve dokuzuncu gün. Adam hala uyumaz, yemek yemez, su içmez. Onuncu, on birinci gün derken, on yedinci günün sonunda adamın elleri artık kanlar içindedir. İsa'nın çarmıhtaki elleri gibi. Kayaları kaldırmaktan uyumaz adam. On yedinci günün sonunda adam bir kayayı kaldırır ve oğlunun kafasını görür o kayanın altında. Size bir müjdem var ki çocuk ölmemiştir. Adam der ki gel oğlum. Çocuk der ki baba bir dakika. Arkasını döner ve bağırır arkadaşlarına. Ben size demedim mi benim babam beni terk etmez diye. Ve bir sürü çocuk oradan çıkar. Dostlar birbirlerine böyle güvenirler kardeşler, kız kardeşlerim. O zaman ben bugün size sormak istiyorum. Tanrı'nın dostu olmak için var mısınız? Belki 20 yıl evvel bu çağrıyı kabul ettiniz ama dostlar zamanla olabilir ki birbirinden uzaklaşabilirler. Tanrı'yla dostluk ilişkini yenilemeye varsan şimdi ayağa kalk. Bu bir iman adımı olsun. Bu bir iman adımı olsun ve dua edelim birlikte kardeşler.